Ayrım 10.
Geçen seans şimdiye kadar olanların en iyisiydi. Keşke her seansımız öyle olabilse. Ne konuştuğumuzu tam hatırlamıyorum ama değişmeme çok yardımcı oldu. Söylediklerinden birini özellikle ilginç bulmuştum. Neden bilmem ama gruptaki erkeklerle bile farklı bir ilişki içindeydim. Hepsi de benden yaşlı ama gülünç değil mi? Onlara kendi oğullarımmış gibi davrandığım duygusuna kapılıyorum. Geçen seansımızın içeriğini unutmuş olması beni hiç rahatsız etmiyordu. Konuştuklarımızı unutması, bunun karşıtı olan olasılıktan, hastalarda daha yaygın görülen bir seçim, yani konuşulanları eksiksiz olarak anımsamak ama hiç değişmeden kalkmaktan çok daha iyiydi. Carlos giderek artan bir hızla düzeliyordu. 2 hafta sonraki seansa, o hafta içinde 2 önemli içgörü kazandığını bildirerek başladı. Bu içgörülerden o kadar gurur duyuyordu ki onlara birer ad vermişti. Birincisine notlarına göz atarak herkesin bir kalbi var demişti. İkincisi ise ben ayakkabılarım değilimdi. Önce herkesin bir kalbi var cümlesini açıkladı. Geçen hafta grup toplantısı boyunca 3 kadın bekarlığın ne kadar güç olduğu, yalnızlık, anne ve babaları için tuttukları yas, karabasanlar gibi konulara ilişkin birçok duygularını paylaşıyorlardı. Neden bilmiyorum ama birdenbire onları farklı bir biçimde gördüm. Benim gibiydiler. Onlar da yaşarken benimle aynı sorunlarla karşılaşıyorlardı. Eskiden kadınların hep Olimpos Dağı'nın tepesinde önlerinde bir dizi erkekle oturup "Bu yatak odamı, bu değil" diye erkekleri ayıkladıklarını hayal ederdim. Ama o anda diye sürdürdü Carlos, çırılçıplak kalplerini görür gibi oldum. Göğüs duvarı yok olmuştu. Kaburga kemiklerinden duvarlarıyla kare şeklinde mavi kırmızı bir oyuk ve ortada karaciğer renginde parlayan ve güm güm atan bir kalp bırakarak eriyip gitmişti. Bütün hafta boyunca herkesin çarpan kalbini gördüm ve kendi kendime herkesin bir kalbi var, herkesin bir kalbi var deyip durdum. Herkesin, resepsiyonda çalışan şekilsiz bir kamburun, yerleri temizleyen yaşlı bir kadının, hatta birlikte çalıştığım adamların bile kalbini görüyorum. Carlos'un sözleriyle içime öylesine bir sevinç sardı ki gözlerim yaşlarla doldu. Sanırım o da bunu gördü ama beni mahcup etmemek için bir şeyler söylemedi ve aceleyle bir sonraki içgörüye geçti. Ben ayakkabılarım değilim. Geçen seansımızda Carlos'un iş yerinde yapacağı bir konuşma ile ilgili büyük korkusunu konuşmuştuk. İnsanların önünde konuşmakta oldum olası çok güçlük çekiyordu. Herhangi bir eleştiriye dayanılmaz derecede duyarlı olduğundan, söylediğine göre çoğu kez konuşmasının herhangi bir tarafını sorgulayan herkese hırçınca karşı saldırıda bulunarak kendini maskara ediyordu. Onun kişisel sınırlarını gözden kaybetmiş olduğunu anlamasına yardım etmiştim. Doğal olarak demiştim, insan benliğinin merkezine yapılan bir saldırıya karşı koyar. Ne de olsa bu durumda insanın hayatta kalması söz konusudur. Ama Carlos'un kişisel sınırlarını işini de kapsayacak biçimde genişletmiş olduğunu ve bunun sonucunda da işinin herhangi bir tarafının yumuşak bir eleştirisine bile sanki öz varlığına ölümcül bir saldırı, yaşamına yöneltilen bir tehditmiş gibi tepki gösterdiğini belirtmiştim. Carlos'u kendi benliğiyle çevresel nitelik ya da etkinlikleri birbirinden ayırt etmeye zorlamıştım. Sonra da benlik dışı kısımlarla özdeşleşmekten vazgeçmesi gerekiyordu. Bunlar sevdiği ya da yaptığı ya da değer verdiği şeyleri temsil edebilirlerdi. Ama onun kendisi öz varlığı değillerdi. Bu model Carlos'un ilgisini çekmişti. Bu yalnızca onun iş yerindeki savunma halini açıklamakla kalmıyor, Carlos aynı zamanda bu özdeşleşmeme modelini genişleterek bedenine de uygulayabiliyordu. Bir başka deyişle bedeni tehlikede olduğu halde kendisi yaşamsal özü sapasağlamdı. Bu yorum Carlos'un kaygısını büyük ölçüde hafifletmiş ve geçen hafta yaptığı konuşma harikulade berrak ve savunmadan uzak olmuştu. Carlos hiç bu kadar iyi bir iş yapmamıştı. Konuşması boyunca beyninde dönen küçük bir mantra çarkı mırıldanıp durmuştu. Ben işim değilim. Konuşmasını bitirip patronunun yanına oturduğu zaman da mantra sürüp gitmişti. Ben işim değilim, konuşmam değilim, giysilerim değilim, bunların hiçbiri değilim. Ayak ayak üstüne atmış ve gözü aşınıp yıpranmış ayakkabılarına takılmıştı. Ve ben ayakkabılarım da değilim. Sonra patronuna Ben ayakkabılarım değilim diye ilan etmek için ayak parmaklarını ve ayaklarını sallayarak adamın dikkatini çekmeyi umut etmişti. Carlos'un iki içgörüsü, ardından gelecek birçok içgörünün ilk ikisi bana ve öğrencilerime birer armağandı. Her biri farklı bir terapi yöntemiyle üretilmiş olan bu iki içgörü, özet olarak bir insanın başkalarıyla ilişkisine odaklanan grup terapisinden alabilecekleriyle, kendi iç dünyasıyla ilişkisine odaklanan bireysel terapiden alabilecekleri arasındaki farkı açıklıyordu. Öğrettiklerimi açıklamak için Carlos'un canlı içgörülerinden pek çoğunu hala kullanırım. Kendisine kalan birkaç aylık yaşam süresince Carlos çevresine bir şeyler verme yolundaki seçimini sürdürdü. Kanser hastaları için bir kendi kendine yardım grubu, bunun bir son durak meyhanesi olduğuna ilişkin bir espriyi de ihmal etmeyerek oluşturdu. Ve kiliselerinden birinde bazı kişiler arası beceri gruplarında grup liderliğini üstlendi. Artık onu en fazla destekleyenlerden biri olan Sara, gruplardan birine konuşmacı olarak davet edildi ve Carlos'un sorumlu ve yetkili liderliğine tanık oldu. Ama Carlos hepsinden fazla çocuklarına bir şeyler verdi ve onlar da babalarındaki değişmeyi fark ederek yakınlarında bir üniversiteye bir dönem için kaydolduklarında onun yanında kalmayı tercih ettiler. Harikulade cömert ve destekleyici bir babaydı. Bir insanın ölümle yüzleşme şeklinin büyük ölçüde anne ve babasının ortaya koyduğu örnekle belirlendiğini hep hissetmişimdir. Ana babaların çocuklarına verebilecekleri son armağan, örnek olmak suretiyle onlara ölümü vakarla karşılamayı öğretmektir. Bu bağlamda Carlos olağanüstü bir erdem dersi verdi. Ölümü o karanlık, boğuk, fesat gizliliğindeki ölümlerden değildi. Yaşamının son anına dek hastalığı hakkında o ve çocukları birbirlerine karşı dürüst oldular. Ve Carlos hastalığından söz ederken gözlerini şaşılaştırıp dudaklarını büzerek bir at gibi burnundan "lenfoma" dediğinde hep birlikte kıkır kıkır güldüler. Ama hiç kimseye bana ölmeden az önce sunduğu armağandan daha büyük bir armağan vermedi. Bu armağan ölüme mahkum hastalar için iddialı terapi çabalarının mantıklı ya da uygun olup olmadığı sorusunu sonsuza dek yanıtlayan bir armağandı. Onu hastanede görmeye gittiğimde artık kımıldayamayacak kadar güçsüzdü. Ama başını kaldırdı, elimi kavrayıp sıktı ve "teşekkür ederim" diye fısıldadı. "Hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim." Şişman bir hanım. Dünyanın en iyi tenisçileri oyunlarındaki zayıflıkları gidermek için günde 5 saat antrenman yaparlar. Zen ustası sonsuz zihinsel sükunetin, balerin ise kusursuz dengenin ardına düşer ve bir rahip hiç durmadan vicdanını sorgular. Her mesleğin sınırları içinde o mesleği uygulayanların mükemmellik arayabileceği bir olasılık bölgesi vardır. Bir psikoterapist için bu bölgeden bu asla tamamlanıp mezun olunamayan bitmez tükenmez kendini düzeltme programından meslekte kontur transferans diye söz edilir. Transferansla hastanın hatalı biçimde terapiste bağladığı, transfer ettiği ama gerçekte daha önceki ilişkilerden kaynaklanan duygular kastedilirken, kontur transferans bunun tam tersi olan, yani terapistin hastaya karşı beslediği benzer türde mantık dışı duyguları kapsar. Kimi zaman kontur transferans çarpıcı boyutlardadır ve derinlemesine terapiyi olanaksız kılar. Bir Yahudinin bir Nazi'yi ya da bir zamanlar cinsel saldırıya uğramış bir kadının bir cinsel saldırganı tedavi ettiğini düşünün. Ama daha ılımlı bir biçimde kontur transferans her psikoterapi sürecine kurnazca sokuluverir. Betty'nin ofisime girdiği gün 155 santimlik boyu, 120 kiloluk hantal gövdesiyle ofisimdeki modern ve zarif koltuğa doğru yöneldiğini gördüğüm anda büyük bir kontur transferans sınavının beni beklemekte olduğunu anlamıştım. Şişman kadınlar bana hep itici gelmiştir. Onları iğrenç bulurum. Gülünç, body body yürüyüşlerini, bedenlerinin dış hatlardan yoksunluğunu, göğüslerin, kalçaların, omuzların, çene çizgilerinin, elmacık kemiklerinin, her şeyin, bir kadında görmek istediğim her şeyin bir et çığı içinde bulanıp gitmesini iğrenç bulurum. Giysilerinden de nefret ederim. Çuval gibi biçimsiz giysiler veya daha da beteri fıçı gibi uyruklarını saran kas katı fil gibi bluzinler. Bu kadınlar o bedeni ne cesaretle gözümüze sokar gibi sergiliyorlar. Bu esef verici duyguların kaynağı mı? Araştırmayı hiç düşünmemiştim. O kadar derinlere uzanıyorlardı ki onları bir ön yargı gibi görmemiştim hiç. Ama benden bir açıklama istenseydi, herhalde yaşamımın ilk dönemini dolduran ve annemin de dahil olduğu, başrolü oynadığı şişman, mütehakkim kadınlar ailesini gösterebilirdim. Ailemde sürekli bir hastalık olan şişmanlık, Amerika'da doğmuş gayretli ve hırslı bir ilk kuşak ferdi olarak benim Rus çizmesinin tozunu ayağımdan sonsuza dek silkip atmaya karar verdiğim zaman geride bırakmak zorunda olduğum şeylerin bir parçasıydı. Başka tahminlerde de bulunabilirdim. Ben her zaman belki pek çok erkekten daha fazla kadın bedenine hayranlık duymuşumdur. Hayır, yalnızca hayranlık duymak değil, onu her türlü nedenin ötesinde bir düzeye ve hedefe yüceltmiş, idealleştirmiş, karşısında adeta kendimden geçmişimdir. Şişman kadınlara benim arzumun kutsallığına saygısızlık ettikleri, aziz tuttuğum her güzel çizgiyi şişirip kötüye kullandıkları için mi içerliyordum? Benim tatlı yanılsamamı sıyırıp atarak dibindeki eti, öfkeli saldırgan eti açığa çıkardıkları için mi? Irk ayrımının belirgin olduğu Washington DC'de bir zenci mahallesinin ortasındaki tek beyaz ailenin tek oğlu olarak büyüdüm. Sokaklarda siyahlar beyaz olduğum için, okuldaysa beyazlar Musevi olduğum için saldırırlardı bana. Ama neyse ki her zaman şişmanlık vardı. Şişko çocuklar, koca popolar, dalga geçilenler, atletizm takımlarına en son seçilenler, atletizm pistini koşarak tamamlayamayanlar. Benim de nefret edecek birine ihtiyacım vardı. Belki de bunu orada öğrenmişimdir. Tabii bu ön yargımda yalnız da değildim. Kültürel pekiştirme her yerde var. Şişman bir hanım için kim nazik bir söz söyler? Ama bendeki hor görme tüm kültürel normlara baskın çıkıyordu. Meslek hayatımın başlarında hastalarımdan herhangi birinin işlediği en az iğrenç suçun tek ve basit bir cinayet olduğu bir azami güvenlik cezaevinde çalışmıştım. Yine de hastaları kabul etmekte, anlamaya çalışmakta ve onlara destek olma yolları aramakta pek güçlük çekmemiştim. Ama şişman bir hanımı yemek yerken gördüğüm zaman insani anlayış merdiveninde birkaç basamak aşağı inerim. Yemeği önünden çekip almak isterim. Yüzünü dondurmanın içine bastırmak isterim. Tıkınmayı bırak artık. Yeterince yemedin mi Allah aşkına? Çenelerini kapatıp telle bağlamak isterim. Zavallı Betty. Koltuğuma doğru masumca ilerleyip gövdesini yavaşça yerleştirirken, kıvrımlarına çeki düzen verirken ve ayakları tam yere değmeden oturduğu yerden başını kaldırıp bana umutla bakarken çok şükür, çok şükür ki bunların hiçbirini bilmiyordu. Neden diye düşündüm. Ayakları yere değmiyor. O kadar da kısa boylu değil ki. Koltukta yüksekte oturuyordu. Sanki kendi kucağında oturuyormuş gibiydi. Uylukları ve kalçaları çok şişkin olduğundan ayakları yere ulaşmak için daha uzun bir yol kat etmek zorunda kalıyor olabilir miydi? Bu bilmeceyi çabucak kafamdan sildim. Ne de olsa bu insan benden yardım istemeye gelmişti. Bir an sonra kendimi Mary Poppins filmindeki küçük şişman çizgi film karakterini, şarkısını söyleyen kadını düşünürken buldum. Çünkü Betty bana onu anımsatıyordu. Bir gayret onu da kafamdan sildim. Ve böylece sürüp gitti. Onunla geçen tüm saat ona dikkatimi bütünüyle verebilmek için kafamdan aşağılayıcı düşünceleri birbiri ardından silme egzersizinden ibaretti. Fantazyada sihirbazın çırağı olan Mickey Mouse'un dikkatimi çelen düşüncelerimi süpürüp uzaklaştırdığını hayal ettim. Ve sonunda dikkatimi Betty'ye vermek için o imgeyi de süpürüp uzaklaştırmak zorunda kaldım. Her zamanki gibi demografik sorularla başlayarak yönümü belirlemeye giriştim. Betty 27 yaşında ve bekar olduğunu, merkezi New York'ta bulunan büyük bir mağazalar zincirinin halkla ilişkiler bölümünde çalıştığını ve yeni bir mağazanın açılışında yardımcı olmak üzere 3 ay önce 18 aylık bir süre için Kaliforniya'ya gönderildiğini söyledi. Tek çocuk olarak Teksas'ta küçük yoksul bir çiftlikte büyümüştü. Babasının 15 yıl önce ölümünden beri annesi orada yalnız yaşıyordu. Betty iyi bir öğrenciydi. Eyalet üniversitesine gitmiş, Teksas'ta büyük bir mağazada çalışmaya başlamış ve 2 yıl sonra New York'taki şirket merkezine nakledilmişti. Kilosu her zaman normalin üstündeydi. Ama büyüme çağının sonlarında göze çarpacak derecede şişmanlamıştı. Aşırı rejimlerle 20-25 kilo kaybettiği birkaç kısa dönem dışında 21 yaşından bu yana 90 kilo ile 120 kilo arasında dolanıp durmuştu. Sadede gelip standart açış sorumu sordum. Derdin nedir? Her şey diye yanıtladı Betty. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Hatta dediğine göre bir hayatı da yoktu. Haftada 60 saat çalışıyordu. Kaliforniya'da hiçbir arkadaşı, hiçbir sosyal hayatı, hiçbir faaliyeti yoktu. Hayatı olduğu kadarıyla New York'taydı ama şu anda naklini istemek iş arkadaşları arasında popüler olmayışı nedeniyle zaten tehlikede olan mesleğinin sonu olurdu. Şirketi ona başlangıçta 8 yeni elemanla birlikte 3 aylık yoğun bir eğitim vermişti. Betty ne performansı ne de terfileri açısından o 8 sınıf arkadaşı kadar başarılı olmayışı konusunda kaygılanıyordu. Dediğine göre banliyöde möbleli bir dairede çalışmak, yemek ve 18 ayını doldurana dek günleri saymak dışında hiçbir şey yapmadan yaşıyordu. New York'ta 24 ay kadar süreyle gittiği bir psikiyatr olan Dr. Farber onu antidepresan ilaçlarla tedavi etmişti. Betty ilaçları almaya devam ettiği halde pek bir yararını görmemişti. Derin bir çöküntü içindeydi. Her akşam ağlıyor, ölmüş olmayı diliyor, bölük pörçük uyuyor ve her zaman sabaha karşı 4-5 sularında uyanıyordu. Evin içinde sıkıntılı sıkıntılı dolanıyor ve tatil günü olan pazarları hiç giyinmiyor ve bütün günü televizyonun karşısında tatlı şeyler yiyerek geçiriyordu. Bir hafta önce Doktor Farber'a telefon etmişti. O da benim adımı vererek danışmak için aramasını önermişti. Hayatında mücadele ettiğin şeyleri biraz daha anlat bana dedim. Boğazıma hakim olamıyorum dedi Betty kıkırdayarak. Sonra boğazıma hiçbir zaman hakim olamadığımı söyleyebilirsiniz ama şimdi gerçekten olamıyorum diye ekledi. Geçen 3 ay içinde yaklaşık 10 kilo aldım ve giysilerimin çoğuna sığamıyorum. Bu beni şaşırtmıştı. Giysileri öylesine şekilsiz, öylesine sonsuz derecede esnek görünüyordu ki onların da ötesine geçilmesini hayal edemiyordum. Tam bu sırada gelmeye karar vermemin başka nedenleri. Geçen hafta baş ağrılarım için bir doktora gitmiştim. O da bana tansiyonumun tehlikeli derecede yüksek, 11-22 civarında olduğunu ve mutlaka kilo vermeye başlamam gerektiğini söyledi. Altüst olmuş gibiydi. Onu ne kadar ciddiye alacağımı bilemiyorum. Kaliforniya'da herkes öyle sağlık delisi ki adam muayenehanesinde bile blue jean ve koşu ayakkabılarıyla dolaşıyor. Betty bütün bunları neşeli bir sohbet havasında anlatıyordu. Sanki başka birinden söz ediyormuş gibi. Sanki ikimiz yağmurlu bir pazar öğle sonrası yatakhanede dedikodu yapan üniversite öğrencileriymişiz gibi. Beni de havaya sokmak için dürtmeye çalışıyordu. Fıkralar anlatıyordu. Şiveleri taklit etme yeteneği vardı. Kalender Marin Quinty doktorunun, Çinli müşterilerinin, Orta Batılı patronunun taklitlerini yapıyordu. Seans süresince 20 kez gülmüş olmalıydı. Onunla birlikte gülmeye zorlanmayı acımasızca reddedişim, görünüşe göre hiçbir şekilde şevkini kırmıyordu. Bir hastayla tedavi bağlantısına girme işini her zaman çok ciddiye alırım. Birini tedavi için kabul ettiğim anda kendimi o insana destek olmaya hasrederim. Hastanın iyileşmesi için gerekli olan bütün zamanı, bütün enerjiyi harcamaya ve en önemlisi hastayla yakın ve yapmacıksız bir ilişki kurmaya. Ama Betty ile bir ilişki kurabilir miydim? Açık söylemek gerekirse bana tiksinti veriyordu. Kat kat etlerin altındaki yüzünü bulabilmek için çaba harcamam gerekiyordu. Budalaca yorumları da aynı derecede can sıkıcıydı. İlk saatimizin sonuna geldiğimizde kendimi sinirli ve bezgin hissediyordum. Onunla yakınlaşabilir miydim? Yakınlaşmayı daha az istediğim tek bir insan bile düşünemiyordum. Ama bu Betty'nin değil, benim sorunumdu. Meslekte 25 yıl çalıştıktan sonra artık değişmemin zamanı gelmişti. Kontür transferans sorunu Betty'nin şahsında bana meydan okuyordu. Ve işte bu tam nedenle orada ve o anda onun terapisti olmayı önerdim. Kuşkusuz tekniğimi geliştirmeyi amaçlayan bir terapisti kimse eleştiremez. Ama tedirgin bir merakla düşünüyordum. Ya hastanın hakları? Yakışıksız kontür transferans lekelerini ovup çıkarma ya çalışan bir terapist de, kendi dallarında mükemmeli arayan bir balerin ya da zen ustası arasında bir fark yok mudur? Ters vuruşla servis karşılama tekniğini geliştirmek başka şeydir. Becerilerini kırılgan, tedirgin bir insanı incitme pahasına bilemeye çalışmak başka şeydir. Bu düşüncelerin hepsi aklımdan geçti. ama onların saf dışı bırakabileceğini düşündüm. Betty'nin bana bir terapist olarak kişisel becerilerimi geliştirme fırsatını sunduğu bir gerçekti. Öte yandan elde edeceğim herhangi bir gelişmeden gelecekteki hastalarımın yararlanacağı da bir gerçekti. Üstelik insanın hizmetindeki profesyoneller her zaman canlı hastalar üzerinde uygulama yapmamışlardır. Başka seçenek yoktu. Bir örnek verecek olursak, öğrencilerin klinik stajları olmadan tıp öğrenimi varlığını nasıl sürdürebilirdi? Dahası merak duygularını ve coşkularını karşılarındakilere aktaran sorumlu, acemi terapistlerin çoğu kez mükemmel terapi ilişkileri kurduklarına ve olgun bir profesyonel kadar etkin olabildiklerine her zaman tanık olmuşumdur. İlişkidir iyileştiren, ilişkidir iyileştiren, ilişkidir iyileştiren. Mesleki tesbihimdir bu benim. Bunu sık sık öğrencilere söylerim ve bir hasta ile ilişki kurma yolu hakkında başka şeyler de söylerim. Koşulsuz olumlu bakış, yargılamadan kabul, samimi bağlantı, duygudaşlığa dayanan anlayış. Fakat Betty'yi ilişkimiz aracılığıyla nasıl iyileştirebilecektim? Ne kadar içten, duygudaş, kabul edici olacaktım? Ne kadar dürüst? Bana ona karşı duygularımı sorduğunda nasıl yanıt verecektim? Umudum Betty ile ben onun terapisinde, bizim terapimizde ilerledikçe benim de değişmemdi. Şimdilik bana öyle geliyordu ki Betty'nin sosyal etkileşim tarzı terapist-hasta ilişkisinin derinlemesine analizine gerek bırakmayacak kadar ilkel ve yüzeyseldi. Betty'nin dış görünüşünün kişiler arası ilişkilerdeki nitelikleriyle, yani birkaç şişman kadında rastlamış olduğum zihinsel çeviklik ya da katıksız canlılık gibi niteliklerle bir şekilde dengeleneceğini gizliden gizliye umut etmiştim. Fakat heyhat, bu gerçekleşmeyecekti. Onu daha iyi tanıdıkça daha da sıkıcı ve yüzeysel buluyordum. İlk birkaç seans boyunca Betty, iş yerinde müşteriler, iş arkadaşları ve patronlarla ilgili olarak karşılaştığı sorunları sonu gelmez ayrıntılarla anlattı. Sık sık için için homurdanmama karşın, özellikle basmak alıp bir konuşmayı, rollerden birkaçını oynayarak bundan hep nefret etmişimdir, canlandırıyordu. Yine bezdirici ayrıntılarla iş yerindeki bütün çekici erkekleri ve onlarla birkaç cümle alışverişinde bulunmak için çevirdiği ufacık dokunaklı dolapları anlatıyordu. Yüzeyin altına dalmak için benim tarafımdan gelen bütün çabalara direniyordu. Başlangıçtaki geçici kokteyl gevezeliğimiz yalnızca belirsiz bir biçimde uzayıp gitmekle kalmıyor, bu safhayı aşsak bile hep yüzeyde kalacağımıza, buluştuğumuz sürece kilolar, rejimler, ufak tefek iş yakınmaları ve bir aerobik sınıfına katılmama nedenleri hakkındaki konuşmaya mahkum olduğumuza ilişkin güçlü bir duygu uyandırıyordu içimde. Tanrım, başımı nasıl bir derde sokmuştum ben. Bu ilk seanslara ilişkin notlarımın her birinde şu tür cümleler vardı. Sıkıcı bir seans daha. Bugün 3 dakikada bir saate baktım.